Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. Ali İmran suresinden 146. ila 148. ayetlerin tilavetini İranlı karilerden Ali Parhiskar'dan dinliyorsunuz.
Bismillahirrahmanirrahim. Ve ke'eyyim min nebiyyin katele ma'ahu ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla nice peygamberlerle birlikte birçok Rabbani bilginler savaşa girdiler de Allah yolunda kendilerine isabet eden güçlük ve mihnetten dolayı ne gevşeklik gösterdiler ne de boyun eğdiler. Allah sabır gösterenleri sever. Onların söyledikleri Rabbimiz günahlarımızı ve işimizdeki aşırılıklarımızı bağışla. Ayaklarımızı bastıkları yerde sağlamlaştır ve bize kafirler topluluğuna karşı yardım et demelerinden başka bir şey değildi. Böylece Allah dünya sevabını da ahiret sevabını güzelliğini de onlara verdi. Allah iyilikte bulunanları sever.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Allah'a hamd ederek onun Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla İslami İran başkenti Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 6 Behmen 1399, Hicri Kamiri 11 Cemadiyusani 1442 ve Miladi Takvimle 25 Ocak 2021 Pazartesi. Değerli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hameni, arkadaşım Ahmet Eş ile birlikte sunacağımız sabah haberleri ve ilgili siyasi yorumları ardından sırasıyla tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, Biden hükümeti ve Amerika'nın Batı Asya siyasetlerinin gözden geçirilmesi ve İran dünyada hangi konumda adlı programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle sona erecek. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler.
İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Trump'ın İran karşısında ekonomik savaşa yenildiğini söyledi. İran Meclis Başkanı Galibaf, büyük güçlerin güvenilir olmadığını söyledi. İran Dışişleri Bakanı Zarif, Fars Körfezi bölgesinin diyalog ve işbirliğine ihtiyacı olduğunu bildirdi. Amerikalıların koronavirüs aşısına güvenleri yok oluyor. Terörizm İsrail'in Ebu Dabi Büyükelçiliği açıldı. Biden ve Macron, Rusya, Çin ve İran'ı görüşü. Şimdi haberler.
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, başarısızlığa uğrayan ekonomik savaş yöneticilerinin amacının ülke ekonomisinin düzenini bozmak olduğunu belirterek, İran'ın ticaret ortaklarının bakış açısı değişmiş ve ülkenin ekonomik ilişkileri yeni bir aşamaya girmektedir, dedi. Ekonomik Koordinasyon Genel Kurulu'nun 166. toplantısında konuşan Ruhani, direnişin meyvelerinden herkesin yararlanması gerektiğini ve dayatılan ekonomik savaşa karşı koyarak ülke ekonomisinin canlandırılması ve yaptırımların verdiği zararların telafi edilmesi gerektiğini dile getirerek, başarısızlığa uğrayan ekonomik savaş yöneticilerinin amacının ülke ekonomisinin düzenini bozmak olduğunu, İran'ın ticaret ortaklarının bakış açısının değiştiğini ve ülkenin ekonomik ilişkilerinin yeni bir aşamaya girdiğini söyledi. Eminim ki ülkenin ve halkın ekonomik aktivistleri ülkenin parlak ufku için güvenle, sükunet ve umutla faaliyetlerine devam edeceklerdir, diyen Ruhani, enflasyon beklentilerinin gevşemesi ve petrol ve petrol dışı ihracatın artmasıyla birlikte ülkenin ekonomik durumu daha iyi gitmektedir ifadesini kullandı.
İran İslami Şura Meclisi Başkanı, küstah, kibir ve insaniyetten uzaklaşan büyük güçler güvenilir değildir, dedi. İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, dün yaptığı açıklamada Trump'ın kibirli yüzünün koronavirüs salgınıyla aynı zamanda görüldüğünü belirterek, bu gelişme insaniyetten uzak olan istikbar güçlerinin güvenilir olmadıklarını göstermiştir, dedi. Galibaf açıklamasının devamında şöyle dedi. İslam İnkılabı rehberinin dedikleri gibi Amerika bizim düşmanımızdır ve bu düşmanla baş etmenin en önemli yolu kendi gücümüze güvenmek, çalışmak ve çabalamaktır.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Fars Körfezi bölgesinin diyalog ve işbirliğini ve bu bölge ülkeleri arasında güven arttırıcı önlemlerin oluşturulmasına ihtiyacı var dedi. Dün akşam Bakü'ye inişinde açıklama yapan Zarif, bu ziyaretinin ana konusunun Tahran için çok önemli olan bölgesel işbirliğini görüşmek olduğunu vurgulayarak, İran İslam Cumhuriyeti'nin ikili iyi ilişkileri olan bu ülkelerle bölgesel işbirliği konusu bu ziyaretin gündemlerinden biridir dedi. Ayrıca Kuzey-Güney ve Güney-Batı ulaşım koridorlarının tamamlanması ile birlikte transit gündeminin de ele alınacağını söyledi. Zarif açıklamasında ayrıca önümüzdeki günlerde Rusya, Ermenistan, Gürcistan ve muhtemelen Türkiye'ye de gideceğini söyledi. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in bugün Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycanlı mevkidaşı Ceyhun Bayramov ve Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev ile görüşmesi planlanıyor.
İran Petrol Bakanı Bijan Namdar Zengin'e düşmanlar İran'ın petrol ihracatını sıfıra indiremediler dedi. Dün gece Yemen El Mesire kanalına özel bir röportaj veren Zengin'e, Tahran'ın sabit petrol ekipmanının %80'ini ülke içinde ürettiğini belirterek bu miktar geri dönüştürülmüş ekipmanla ilgili olarak bu miktarın altında dedi. İran Petrol Bakanı, İran kendi iç dinamikleri ve yeteneklerine güvenerek kararlı bir şekilde Amerikan yaptırımlarını yenilgiye uğratmaya devam ediyor dedi. İran Petrol Bakanı açıklamasının devamında şöyle dedi. İran, bilgi tabanlı şirketlere güvenerek önümüzdeki 2 yıl içinde gaz türbini, motoru ve petrol pompalama endüstrisinde kendi kendine yeterliliği elde etmeyi umuyor. Amerika, Trump yönetiminin İran'ın petrol ihracatını sıfıra indirmek amacıyla 2018'de nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından tek taraflı bir hamle başlatmış ve Amerikan yönetimi İran karşısındaki siyasetinde yenilgiye uğramıştır.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde durdurulan şehirler arası yolcu otobüsünde Afganistan uyruklu 13 düzensiz göçmen yakalandı. Anadolu Ajansı'nın bildirdiğine göre Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Öğretmenler Bulvarı'nda Batman İstanbul seferini yapan yolcu otobüsünü durdurdu. Ekipler otobüsün şoför dinleme bölümünde 13 Afganistanlı buldu. Ülkeye yasa dışı yollarla giriş yaptıkları belirtilen düzensiz göçmenleri otobüsle taşıyan ve organizatör oldukları değerlendirilen 2 kişi gözaltına alındı, otobüse el konuldu. Düzensiz göçmenler sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Bu arada birkaç gün önce de Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen yabancı uyruklular lastik botla denize açılmış ve Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında lastik botları arızalanan 38 sığınmacı karaya çıkarmıştı.
Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi bünyesinde gerçekleştirilen Mavi Elma Ödül Töreni kapsamında yılın üretici devi ödülünün sahibi oldu. Şirket açıklamasına göre bu yıl 13.sü düzenlenen Mavi Elma Ödül Töreni'nde sektörün en büyük şirketleri birçok farklı başlık altında ödüllendirildi. Çevrim içi olarak düzenlenen ödül töreninde yılın üretici devi ödülü Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye üretimden sorumlu Başkan Yardımcısı Levent Aydın'a takdim edildi. Açıklamada görüşlerine yer verilen Aydın, Türkiye'nin güzide üniversitelerinden biri olan İstanbul Üniversitesi'nin işletme kulübü tarafından verilen bu ödülü almanın son derece onur verici olduğunu belirterek, bu ödülü 5500 çalışanımız ve geçmişten bugüne bize hizmet eden ve bizi yetiştiren değerli eski yöneticilerimize dahil tüm Toyota camiası adına onur duyarak kabul ediyorum ifadelerini kullandı.
Tokat'ta mutasyona uğramış koronavirüs tespit edilen 10 kişi tedaviye alınırken Kilis'te mutasyonlu koronavirüs vakasına rastlandı. Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs mutasyonu sebebiyle İngiltere, Danimarka ve Güney Afrika'nın ardından Brezilya'dan Türkiye uçuşlarının durdurulduğunu açıklamıştı. Bakan Koca mutasyon sebebiyle İngiltere, Danimarka ve Güney Afrika'dan ülkemize olan uçuşlarda geçici durdurma kararı alınmıştı. Bu ülkelere bugün itibariyle artan mutasyonlu virüs kaynaklı vakalar sebebiyle Brezilya'da eklenmiştir demişti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeni tip koronavirüse karşı Türkiye'nin anlaştığı Çin aşıların 10 milyon dozu olan ikinci sevkiyatının ilk bölümünden 6,5 milyon doz aşının bu sabah Türkiye'ye olacağını açıkladı.
Türkiye'de son 24 saatte 148.425 COVID-19 testi yapıldı. 5.277 kişinin testi pozitif çıktı. 140 kişi hayatını kaybetti. İyileşenlerin sayısı 2.307.721'e yükseldi. Haftalık verilere göre bu hafta hastalarda zatüre oranı %5.1, yatak doluluk oranı %45.5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı %59.8, ventilatör doluluk oranı %31.2, ortalama teması tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı ise %99.9 olarak kayda geçti. Dünyada en fazla vakanın görüldüğü Amerika'da ise bir kişi koronavirüs aşısını aldıktan birkaç saat sonra öldü. Ancak Amerika'da en çok Pfizer ve Moderna firmalarının ürettiği aşılar kullanıldığından Amerikalıların ölümüne bu iki aşıdan birinin sebebiyet verdiği anlaşılıyor.
Terör rejimi İsrail'de koronavirüsün daha hızlı yayıldığı mutasyona uğramış yeni bir türü daha ortaya çıktı. Haber Yediyot Ahronut gazetesi tarafından yapıldı. Irkçı rejim İsrail Askeri İstihbarat Şubesi'nin hazırladığı raporda işgal topraklarında tespit edilen virüsün yeni mutasyonu çok daha hızlı yayılıyor. Irkçı rejim Sağlık Bakanı şu ana kadar İngiltere ve Afrika kaynaklı olmayan mutasyona uğramış 5 vakanın görüldüğünü söyledi. Terör rejimi İsrail'de COVID-19'a yakalanıp iyileşmiş ve ya da aşılanmış olsalar da tüm yurt dışından gelenlerin yeniden karantina altına alınması gerektiğinin zorunlu olduğu vurgulandı. Çeşitli ülkelerde COVID-19'un yeni mutasyonlarına rastlandığına işaret edilen raporda bunları kontrol etmenin oldukça zor olduğunun altı çizildi. Başbakan Benjamin Netanyahu'nun Sağlık Bakanlığı ve hükümete bağlı Ulusal Güvenlik Konseyi üyeleriyle İngiltere'de ortaya çıkan yeni mutasyonun yaygınlaşması nedeniyle Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nın 2 hafta süreyle geliş gidişlere kapatılması konusunu görüşeceği belirtildi. Irkçı İsrail'de bu zamana kadar koronavirüsten kaynaklı 4.361 kişi hayatını kaybetti.
Amerikan ilaç firmaları Moderna ve Pfizer'in korona aşısı mağdurları arttıkça Amerikan halkının bu aşıyla virüsten kurtulma umutları yerini gerçekliğe ve hatta karamsarlığa bıraktı. NBC News'a göre Amerika ve çeşitli ülkelerde Amerikan ilaç firmaları Moderna ve Pfizer'e karşı korona aşısının dağıtılmasından ve enjeksiyondan birkaç gün sonra bu aşının enjeksiyonu takiben şiddetli yan etkiler görülürken hatta ölüme bağlı vakalarda artış kaydetti. Aşının yan etkileri adlı federal sitenin raporuna göre şu ana kadar Amerika'da 55 kişi Pfizer veya Moderna aşılarından birini aldıktan sonra öldü. Yüzlercesi hayatı tehdit eden komplikasyonlar yaşadı. Amerika'ya ek olarak birkaç ülke Pfizer aşısını aldıktan sonra yan etkilerin olduğunu bildirmişti. Amerika şu anda hem koronavirüs ile enfekte olan kişi sayısı hem de virüsün neden olduğu ölüm sayısı bakımından dünyada ilk sırada yer alıyor. Sağlık uzmanları koronavirüs ile mücadeledeki zayıf performanstan önceki Trump yönetimini sorumlu tutuyorlar.
Terör rejimi İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada Siyonist İsrail'in Abu Dhabi Büyükelçiliği'nin kalıcı yerleşke bulunana kadar geçici ofislerde hizmet vereceği belirtildi. Irkçı İsrail ilişkileri normalleştirme anlaşması imzaladığı Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dhabi'de büyükelçilik açtığını duyurdu. Terör rejimi İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada İsrail'in Abu Dhabi Büyükelçiliği'nin kalıcı yerleşke bulunana kadar geçici ofislerde hizmet vereceği belirtildi. Büyükelçi olarak atanan Ethan Nye'in Abu Dhabi'ye gittiği ifade edilen açıklamada, Büyükelçiliğin resmi açılışının ileriki günlerde yapılacağı kaydedildi. Abu Dhabi'de Büyükelçilik açılmasının ırkçı İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında 15 Eylül 2020'de imzalanan ilişkileri normalleştirme anlaşmasının uygulanması yönünde atılan bir başka adım olduğu ifade edildi. Nahi, Aralık 2016-Mayıs 2018 tarihlerinde Siyonist rejim İsrail'in Ankara Büyükelçisi olarak görev yapmıştı. Irkçı İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri 15 Eylül 2020'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamıştı.
Bolivya Devlet Başkan Yardımcısı David Chukwuhansa, Siyonist rejimin işlediği suçlar unutulmamalı, aksine yargılanmalıdır dedi. Chukwuhansa, yayınladığı Filistin'e destek mesajında Siyonist rejimin sivillere, kadınlara ve çocuklara karşı işlediği suçlar asla unutulmamalı. Aksine emsal teşkil edecek şekilde yargılanmalıdır, dedi. Bolivya Devlet Başkan Yardımcısı Twitter hesabında paylaştığı videoda umutlarla dolu bir kucaklama ve selamlamayla Filistin yeniden olacak. Tüm dayanışmamızı, saygımızı ve Filistin halkının davasıyla özdeşlememizi Ant Dağları'ndan ifade etmek istiyoruz. Uluslararası toplum bu onurlu, cesur ve savaşan insanlara karşı işlenen haksızlıkları düzeltme yükümlülüğüne sahiptir ifadelerine yer verdi.
Suudi Arabistan'daki eski bir Amerikalı diplomat, Amerika'nın Suriye'nin doğal kaynaklarını çaldığını ve başka yerlere götürdüğünü itiraf etti. Suudi Arabistan'da eski bir Amerika diplomatı olan Michael Springman, Amerika'nın Suriye halkının petrolünü çalmak için Irak'tan askerlerini Suriye'nin petrol zengini bölgesi Haseke'ye naklettiğini açıklarken, buradaki petrolün başta İsrail olmak üzere başka yerlere intikal etmeyi amaçladığını bildirdi. Suriye Devlet Televizyonu daha önce 21 Ocak'ta petrol zengini Haseke eyaletinin 60 kilometre güneyindeki El Şeddade şehrindeki Amerika üslerine helikopterlerle 200 Amerikalı teröristin nakledildiğini ve bunların daha sonra Deir ez-Zor vilayetindeki Ömer petrol sahası ve Kaniko gaz sahasında konuşlandırılacağını bildirmişti. Bunun Amerika'nın Suriye'deki petrol rezervleri üzerindeki kontrolünü arttırma çabalarının bir parçası olduğu bildiriliyor.
Avrupa Birliği Bahreyn'de dikta rejim, Ali Halife yönetiminin suçlarına her zaman sessiz kalırken, Avrupa Parlamentosu'ndan 16 üye Avrupa Birliği dış politika sorumlusuna Bahreyn'de devam eden insan hakları ihlalleri, siyasi mahkumların serbest bırakılması ile ilgili endişelerini dile getiren bir mektup gönderdi. Mename Postesi'nin geçtiği habere göre mektup, Bahreyn Dışişleri Bakanı'nın Avrupa Birliği Dış Politika Sorumlusu Barrel ile görüşmesinin eşiğinde yazılırken, İnsan Hakları İzleme Örgütü, Bahreyn makamlarının bu küçük Arap devletinde muhaliflere yönelik ağır baskısının devam ettiğini kabul ettiğini kaydetti.
Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Moskova'daki Amerika Büyükelçiliği'nin Rus muhalif Alexei Navalny'nin destekçilerinin düzenledikleri protestoları destekleyerek Rusya'nın iç işlerine dolaylı olarak müdahale ettiğini belirtti. Kremlin sözcüsü, Amerika'nın Büyükelçilik personelinin Rus muhaliflerin protestolarına destek içeren açıklamalarına ilişkin, "Tabii ki bunlar yanlış açıklamalar. Tabii ki söz konusu açıklamalar iç işlerimize dolaylı olarak müdahaledir. Yani bunlar dolaylı olarak Rusya Federasyonu yasalarının ihlalinin desteklenmesidir. İzinsiz eylemlerin desteklenmesidir," dedi.
Amerikan Başkanı Joe Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda görüştü. Görüşmede iki liderin iklim değişikliği, COVID-19, küresel ekonomik iyileşme, Rusya, Çin ve Batı Asya konularını görüştükleri bildirildi. Görüşmede Biden'ın Macron'a Amerika'nın en eski müttefiği Fransa ile ikili bağlarını güçlendirmek istediğini söylediğine işaret edilen açıklamada, Amerika'nın NATO ve Avrupa Birliği de dahil transatlantik ilişkilerini geliştirmek konusundaki sözünü yinelediği aktarıldı.
Ve Brezilya'nın Trump'ı lakabıyla bilinen Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, karşı protestoların ikinci gününde insanlar onun azledilmesini talep ettiler. Dün düzenlenen gösterilere binlerce kişi katılırken protestocular Brezilya Cumhurbaşkanı azledilmesini istediler. Göstericiler Brezilya Cumhurbaşkanı'nın koronavirüs ile mücadelede ciddi bir tutum sergilemediğini belirterek eleştirirken bu zamana kadar bu ülkede 216 binden fazla insan koronavirüsten hayatını kaybetti.
Burası Tarhan Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kıymetli dinleyicilerimiz, sabah yayınımızın haber saati burada sona erdi. Kıymetli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz Pakistan'ın Amerika'dan Afganistan'ı terk etme talebi etrafında. Pakistan Dışişleri Bakanı yeni Amerikan yönetiminin Afganistan'da barışın sağlanması için fırsattan yararlanması gerektiğini ve bu ülkeden askerlerini çekme taahhüdünü yerine getirmesini istedi. İslamabad'ın yeni Amerikan hükümetiyle daha fazla iletişimde olacağını umut eden Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, Katar El Cezire televizyon kanalına verdiği röportajda şunları söyledi. Bence Biden hükümeti Afganistan'da sağlanan fırsatı kaçırmamalı. Çünkü biz de uzun bir süre sonra doğru yoldayız. Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi, İslamabad'ın Afganistan'a barış sürecini kolaylaştırmak için çaba gösterdiğini belirterek, savaştan ekonomik çıkarlar sağlamaya çalışan tarafların ve kişilerin olduğunu, fakat bu zümrenin Afganistan'da dış unsurların şiddeti körüklediğini iddia ettiklerini söyledi. Amerika'da Trump'ın 3 Kasım başkanlık seçimlerini kaybetmesi ve Demokrat Joe Biden'ın kazanmasının ardından Afganistan dış siyasetinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde özel bir konuma sahip olan ülkeler, Amerika'nın yeni başkanı Biden'ın bu tür dosyalarda mantıklı siyasetler izlemelerini talep ediyor. Afganistan savaş dosyasında ve Amerika ile Taliban grubu arasında Şubat 2020'de imzalanan barış anlaşmasına göre Afganistan ve dolaylı bir şekilde bu ülkenin gelişmelerinde etkili olan ülkelerin temel talebi Amerikan askeri güçlerinin Afganistan'ı terk etmesi oldu. Bunun için Amerika'nın askerlerini bu ülkeden çekmesi için belirli bir takvim belirlemesi de istendi. Bölgesel aktörler ve Afganistan komşuları arasında İslamabad hükümeti Afganistan gelişmeleri dosyası çerçevesinde savaş ve barış ikiliminde en çok çatışmalara sahne olan ülkelerden biri oldu. İslamabad yönetimi açısından bu halkı ve hükümeti Afganistan savaşının en büyük mağdurudur. Zira Afganistan'da yaşanan şiddet, savaş ve güvensizlik olaylarının Pakistan'a sıçraması ve yayılması ile Pakistan bu savaştan etkilenerek zararlı çıkmıştır. Pakistanlı yetkililerin çabalarını terörizmle savaşmaya, savaşı sona erdirmeye ilaveten Afganistan'a barışı geri getirmeye ve bu ülkeye yardım etmeye odaklanmaya rağmen Beyaz Saray yönetimi İslamabad'ı aşırılığa karşı çifte standartta davranmak ve Afganistan'daki yabancı güçlerin görevini zayıflatmakla suçlamaktadır. Taliban'ın Afganistan'daki savaşı sürdürmeye kışkırtmasıyla istikrarsızlığı sürdüren ve tetikleyen Amerika ve NATO birliklerinin varlığının devam etmesiyle birlikte yabancı askeri güçlerin birliklerinin Afganistan'dan çekilmesi artık Pakistan için ulusal ve bölgesel bir talep haline geldi. Pakistan, Afganistan'da ve bölgede ulusal ve bölgesel bir isteğe dönüşen bu talebin gerçekleşmesine de güçlü bir şekilde destekliyor. Pakistanlı yetkililere göre Amerikan işgal askeri güçlerinin Afganistan'dan çekilmesiyle Afganistan'daki aşırılık yanlısı grupları saldırıda bulunarak istikrarsızlık ve güvensizlik oluşturmak için öne sürdükleri bahaneleri ve sahiplerinin ortadan kalkacağı ya da büyük ölçüde azalacağı umuluyor. Buna ek olarak Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi'nin de belirttiği gibi Amerika'nın geri çekilmesi barış için temel dayanak olacak ve Afganistan'daki savaşın sona ermesine neden olurken komşu ülkelerin ve bölgenin güvenliğini olumlu yönde etkileyecektir. Pakistanlı yetkililer Afganistan'daki herhangi bir istikrarsızlığın bu ülkeyi de istikrarsızlaştıracağının altını önemli çizerek defalarca ifade etmiş olsalar da Kabil yetkilileri Afganistan'ın İslamabad'ın tutumlarına ve siyasetlerine ve hatta iki ülkenin üst düzey siyasi yetkililerinin istişarelerine hiçbir zaman güvenmemiştir.
Tahran'dan günün siyasi yorumlarını dinliyorsunuz muhterem dinleyiciler. Bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Tunus'taki protestoların devam etmesi konusunda. Afrika'nın kuzeyinde bulunan Tunus'ta temel siyasi gelişmelerin üzerinden 10 yıl geçmesine rağmen bu ülke hala toplumsal protesto ve siyasi ihtilaflar süreçlerini yaşamaktadır. Son iki haftada trafik ve koronavirüs hastalığı ile ilgili kısıtlamalara rağmen başkent Tunus'ta ve bazı önemli şehirlerde gösteriler düzenlendi. Polis ve güvenlik güçlerinin şiddeti ve protesto ateşini de körükledi. Bu ülkede derin siyasi değişiklikler, ekonomik ve sosyal reformlara yol açan 2011 devrimine rağmen 10 yıllık süre içerisinde Tunuslu vatandaşlar tüm makamların vaatlerine rağmen gereken siyasi ve ekonomik değişiklikleri görememiştir ve hala ekonomik sorunla özellikle de gençlerin işsizliği, yoksulluk ve yüksek enflasyon bu ülkenin temel sorunları arasında yaşanıyor. Covid-19 salgını ve pandemiden doğan kısıtlamalarda durumu daha da vahimleştirmiştir. Öyle ki Tunus hükümetinin performansından öfkeli birçok protestocu 2011 devriminin yok olmasından ve daha önceki duruma geri dönmesinden kaygı duymaya başlamıştır. İşsizlik sorunu yaşayan protestoculardan biri olan Mahir Ubeyd bu hususta Reuters haber ajansına yaptığı açıklamalarda "Sistem tamamen gitmelidir. Biz sokaklara inerek devrimden sonra iş başına gelen yozlaşmış seçkinlerden haklarımızı ve haysiyetimizi talep ediyoruz." dedi. Aslında birçok Tunuslu aynı görüşte. Gecenin son saatlerinde sokaklara inerek iş başında olan hükümete ve performansına karşı slogan atan Tunuslular. Tunus'ta ekonomik koşullar çok vahim durumda. Öyle ki son dönemde Tunus Parlamento Başkanı Raşid El Gannouchi, Tunus halkı, tüm partiler ve güç odaklarından birlik olmalarını ve ülkenin kurtarılması için harekete geçmelerini istedi. Raşid El Gannouchi, Tunuslu protestoculara hitaben, gençlerin işsizliğini ve mahrum bölgelerin durumunun anladığını söyledi. Tunuslu vatandaşların öfkelenmesine yol açan bir başka husus da sınıflar arasındaki mesafenin açılması ve yolsuzluk oranının da artmasıdır. Gerçi kimileri mali ve idari yolsuzluk sorununu bu ülkedeki despotluk döneminin mirası ve kronik bir sorun olarak addediyor. Ancak son yıllarda bu soruna yönelik hiçbir köklü çözüm sunulmamıştır. Buna ilaveten sosyal ve siyasi koşullardan dolayı sınıflar arasındaki fark ve yolsuzluk da artmıştır. Tunus Cumhuriyeti Partisi Genel Sekreteri Assam El Şabi'ye göre devrim Tunus'ta zafer kazandı fakat servetin adil bir şekilde dağıtılması hususunda revizyona gidilmelidir. Ancak bugünlerde protestocuları kızdıran bir başka konu da protestoculara yönelik polis şiddetinin artmasıdır. Tunus, güvenlik güçleri protestocuları dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullanıyor ve doğrudan şiddete başvuruyor. Bu bağlamda Uluslararası Af Örgütü, polis memurlarının tutukluları dövdüğünü ve yerlerde sürüklediğini gösteren video dosyalarını yayınladı. Birçok protestocu da gözaltına alındığı bildiriliyor. Tunus İçişleri Bakanlığı verilerine göre geçtiğimiz haftalardan itibaren yaklaşık 630 kişi tutuklandı. Bu durum Tunus başkentinde ve diğer şehirlerde polisiye yönetimin dönmesine hayır sloganıyla birçok hükümet karşıtı gösteriye yol açtı. Tunus Gazeteciler Sendikası Başkanı Muhammed Yasin El Cellasi ise güvenlik güçlerinin son protestoları bastırmak için yasaları çiğnediğini vurguladı. Tunus'taki kriz devam ediyor ve yetkililer durumu iyileştirme sözü vermelerine rağmen dinecek gibi görünmüyor. Bu bağlamda birkaç hafta önce ekonomi iyileşme amacıyla kabinede revize edilse de ancak ekonomik sorunları çözmek ve yolsuzluk ile mücadelenin ciddi bir şekilde devam etmemesi, ayrıca siyasi ve sosyal özgürlüğün olmaması halinde hükümeti daha zor günler ve daha geniş protestoların beklediği söylenebilir.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 6 Behmen 1399 Hicri Kameri 11 Cemadius Sani 1442 ve miladi 25 Ocak 2021 Pazartesi. ''56 yıl önce bugün Hicri Şemsi 6 Behmen 1343'te İran Şahı'nın en kilit konumundaki unsurlarından biri olan Emir Abbas Hüveyda'nın başbakanlık dönemi başladı. Şah rejiminin başbakanı Hasan Ali Mansur'un inkılapçılar tarafından infaz edilmesi üzerine Mansur kabinesinde Maliye Bakanı olan Emir Abbas Hüveyda hükümeti kurmakta görevlendirildi.'' Emir Abbas Hüveyda, Hicri Şemsi 1357'de Esar hükümetince tutuklandı. Ancak bu tutuklama İslam İnkılabı'nın zaferiyle eş zamanlı oldu ve nihayet İslam İnkılabı'nın zaferinden birkaç gün sonra İnkılap Mahkemesi'nin hükmüyle infaz edildi. ''39 yıl önce bugün Hicri Şemsi 6 Behmen 1360'da inkılap karşıtı grup olan Komünistler Birliği İran'ın kuzeyindeki Amun kentine saldırdı. Silahlı inkılap karşıtları Komünist Birliği kapsamında donanımlı bir şekilde Hicri Şemsi 6 Behmen 1360 gecesinde İran'ın kuzeyinde sonraki saldırılarına zemin hazırlamak için Amun kentine saldırdılar.'' Ancak bu kentin inkılapçı halkı kısa sürede inkılap karşıtı saldırıları def ettiler. Bu saldırıda Amul halkından birkaçı şehit düştü ve saldırıda bulunan inkılap karşıtlarından birçoğu ise helak oldular. ''1044 yıl önce bugün Hicri Kameri 11 Cemadius Sani 398'de İranlı yazar edip ve şair Bediüzzaman Hemedani vefat etti. İran'ın batısındaki Hemedan kentinde dünyaya gelen Hemedani, Fazıl Hemedani lakabıyla tanınıyordu. Arapça nesir ve nazmında özel yeteneğe sahip olan Hemedani'nin eserleri arasında Şiir Divane ve Resail Bediüzzaman gibi kitaplarına değinebiliriz.'' ''788 yıl önce bugün Hicri Kameri 11 Cemadius Sani 654'te Arap şair ve tarihçi İbn-i Şar vefat etti. Irak'ın Musul kentinde dünyaya gelen Şar, tahsilini bitirdikten sonra divan makamına getirildi. Kendi dönemindeki edipler ve şairlerin geçmişlerini kaleme alan Şar, 50 yıllık ömrünü seferlerle geçirdi.'' 15 yıl önce bugün 25 Ocak 2006'da Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas Filistin Özerk Hükümeti parlamento seçimlerinde göz kamaştırıcı bir zafer elde etti. Yabancı gözlemcilerin de katıldığı söz konusu seçimlerde Hamas batırı devletler ve soykırımcı İsrail rejiminin menfi propagandalarına rağmen parlamentonun toplam 132 sandalyesinden 76'sını elde etmeyi başardı. Hamas hareketi İsmail Haniye'yi özerk yönetim başbakanı olarak tanıttı ve Filistin Kurtuluş Teşkilatı'nın katılımı ile ulusal vahdet hükümetini kuracağını bildirdi. Ancak ırkçı İsrail rejimi batırı devletler özellikle Amerika ile birlikte iktisadi, siyasi, askeri ve propagandasal baskılarla halkçı Hamas hükümetini soykırımcı İsrail rejimini resmiyete tanımadığından dolayı ortadan kaldırmaya çalıştı. Ancak bu rejim aylarca süren ekonomik ablukanın ardından 2008 ila 2014 yılları arasında Gazze şeridine şiddetli ve vahşice saldırılar düzenledi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarlar isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Star.
Türkiye'nin COVID-19 raporu 2 milyonu geçti.
Cumhuriyet.
AKP'li başkanın yolsuzluk isyanı.
Yeni Asya.
Yunanistan Dışişleri Bakanı, Türkiye ile müzakereler için olumluyuz.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Mustafa Karaalioğlu, 23 Ocak tarihli Karar Gazetesi'nde başkanlık sisteminin sorun çözememe sorunu başlıklı yazısına yer veriyor. Bugünlerde iktidarın reform olarak tanımladığı muhalefetin ise umutsuzca İzlediği süreç demokratik standartlar açısından zaten eksik ve yetersiz olan başkanlık sisteminin de gerisine düşülmüş olmasına karşı göstermelik bir çare ifade ediyor. Göstermelik çünkü kalıcı ve sahici bir girişimden söz edilemiyor. Ne sistemin işleyişini mümkün kılmak ne de yetkili ağızlardan neredeyse kerpetenle sökülen cümlelerden anlaşıldığı kadarıyla yargı üzerindeki yükü kaldırabilecek bir reform tasarlanıyor. Daha açık ifadeyle iktidarın ne yetkilerinden taviz vermeye niyeti ne de bir yumuşama havası yaratıp muhalif seslerin cüret kazanmasına tahammülü var diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Başkanlık sisteminin problemli olduğu aşikardır. Ve bu yüzden çok erken dönemde revizyon talepleri bizzatihi iktidar kanadından yükselmişti. Nitekim bu modelle iktidar ilk kez büyük belediyeleri kaybetti. Bu sonuç yeni sistemin iktidar için arz ettiği tehlikenin alarm sesiydi. Ki bugünlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine gereken oy için çok erken vadede Saadet Partisi'ni kazanmaya çalışmak zorunda olması da bu alarmın daha yüksek ses çıkarmaya başlamasındandır. Sistemin iktidar için taşıdığı riskler öngörülmez değildi. Öngörülmüş ve hatırlatılmıştı. Lakin bu ikazlar yerine MHP'nin altın tepsi içinde sunduğu sınırsız, sorumsuz yetki modeli daha cazip geldi. Şimdi o cazibenin kaçılmaz faturası için sıkıcı ve yorucu bir mesai başlamış görünüyor. Gayet tabii ki iktidarın ve bizzatihi Erdoğan'ın sıkıntısı meselenin öncelikli yönü değildir. Öncelik başkanlık sisteminin sorun çözemez ve hatta sorun üreten pratiğidir. Yeni sistemde geçen 2 yılı aşkın sürede işsizlik artmış, Türk lirası tarihte olmadığı kadar değersizleşmiş, enflasyon patlamış ve net yabancı yatırım miktarı eksiye düşmüştür. Ülke ya kur farkına çalışmak ya da yüksek faiz ödemekten başka çıkışı olmayan bir ekonomi modelsizliğe mahkum olmuştur. Yine bu süre zarfında hukuk, eğitim, basın özgürlüğü, yargıya güven, üniversitelerin saygınlığı gibi alanların tamamında geriye gidiş durdurulmamaktadır. Türkiye'nin bu dönemde kamu eliyle ürettiği ve yayınladığı hemen hemen bütün rakam ve istatistikler de güvenilmez hale gelmiştir.
Cevher İlhan 23 Ocak tarihli Yeni Asya gazetesinde erken seçim ve yeni tartışma başlıklı yazısına yer veriyor. Gerçi siyasi iktidardan her fırsatta 2023'e kadar seçim olmayacağı belirtiliyor. Lakin 24 Haziran 2018 erken seçiminin ilanından önce iktidardakilere erken seçimin olmayacağı açıklamalarına rağmen 2 hafta sonra baskın erken seçime gidilmesinde olduğu gibi Cumhur İttifakı'ndaki seçim barajı ve seçim kanunu çatlağından dibe vuran ekonomik yıkımla Türkiye'yi yönetememesine karşı siyasi iktidarca her an erken hatta baskın seçime gidilebileceği kaydediliyor diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Cumhur İttifakı'ndaki hızlı oy erimesine karşı önlem almak ve en azından eriyişi durdurmak maksadıyla daha önce kesinlikle seçim yok diyen Bahçeli'nin yine 3 ay sonra seçim diyebileceği ya da Cumhurbaşkanı'nın madem o kadar istiyorsunuz hodri meydan diyerek seçime gidilebileceği belirtiliyor. Ve bu ihtimal anayasanın 101. maddesindeki Cumhurbaşkanı'nın görev süresi 5 yıldır. Bir kimse en fazla 2 defa Cumhurbaşkanı seçilir hükmüyle erken seçimde olsa 2 defa seçilen mevcut Cumhurbaşkanı'nın tekrar aday olmayacağını söz konusu ediyor. İktidar çevreleri anayasanın 106. maddesindeki genel seçimi 1 yıl veya daha az kalmışsa Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimi de Cumhurbaşkanı seçimi ile birlikte yenilenir. Genel seçimi 1 yıldan fazla kalmışsa seçilen Cumhurbaşkanı Türkiye Büyük Millet Meclisi seçim tarihine kadar görevine devam eder. Kalan süreyi tamamlayan Cumhurbaşkanı açısından bu süre dönemden sayılmaz cümlelerine dayanarak zamanından önce yapılacak bir seçimde Erdoğan'ın 3. kez aday olabileceğini iddia ediyorlar. Dahası Cumhurbaşkanı kendisi seçim isterse 3. kez aday olur ya da Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi öncesi Cumhurbaşkanlığını kapsamaz savunmasını ileri sürüyorlar. Oysa hukukçular anayasanın 101. ve 116. maddelerindeki bir kişinin 2 defa Cumhurbaşkanı seçileceği hükmünün açık olduğunu ve çarpıtan yorumlarla farklı uygulamaların mümkün olmadığını ifade ediyorlar. Bu hususta en son Saadet Partisi eski Genel Başkanı Mustafa Kamalak ile Kültür ve Turizm eski Bakanı Ertuğrul Günay'ın anayasanın 116. maddesine yer alan Cumhurbaşkanı'nın ikinci dönemde meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde ancak Cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabilir diyerek Erdoğan'ın tekrar aday olması için seçimin 2023'ten önce yapılacağını söylemeleri, Erdoğan'ın yeniden aday olması için mutlaka erken seçime gidileceği tespitleri dikkat çekici. Keza Kamalak'ın erken seçim mutlaka olacaktır, hiç tereddüdünüz olmasın. Anayasanın 116. maddesine göre biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımız şu an ikinci dönemini icra ediyor. Eğer erken seçim olmayacak olursa Sayın Cumhurbaşkanımız Cumhurbaşkanlığı için yeniden aday olamaz. Ama erken seçim olursa aday olur. Madde 116. Türkiye Büyük Millet Meclisi erken seçim kararı alırsa Cumhurbaşkanı yeniden aday olabilir ve olacaktır da. Cumhurbaşkanı kendisi karar alamaz, erken seçimi hiçbir milletvekili de karşı çıkamaz yorumu kayda değer. Görünen o ki Türkiye'nin sıradaki tartışması Erdoğan'ın üçüncü kez Cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağı meselesi. Özetle Cumhurbaşkanı'nın üçüncü kez aday olup olmayacağı tartışması bile hükümeti tek kişiye indirgeyen ve dünyada hiçbir örneği olmayan sistemin nedenli ucube ve karmaşık olduğunu ortaya koyuyor.
Remzi Özdemir 23 Ocak tarihli Yeni Çağ gazetesinde elektronik cüzdan ödeme sistemi başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Son günlerde gelen yüzlerce benzer şikayetlerden birisi beni Turkcell'den arıyormuş gibi bir numara aradı. Turkcell, televizyon aboneliğiniz olmuş dedi. Ben hayır dedim, o halde iptal edelim dediler ve bana Paysel'den bir kod yolladılar. Aboneliğin iptali için kodu vermedim ve yüzüme kapattılar. Turkcell aradım ve bunun dolandırıcılık olduğunu söylediler. Benim adıma internet üzerinden Paysel ile hesap açıp hattım üzerinden harcama yapacaklarmış. Polise şikayette bulundum diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Anlaşıldığı kadarıyla yeni bir dolandırıcılık yöntemi. Paysel, Turkcell'in elektronik cüzdan ödeme sistemi. Bu hesabı açıyorsunuz ve ödemelerinizi ya kredi kartı tanımlıyorsunuz ya da hattınız faturası üzerinden ödeme yapıyorsunuz. Bu güzel hizmet şimdi dolandırıcıların yeni yöntemi olmuş. Burada Turkcell ne yapabilir diyebilirsiniz. Elbette yapacağı çok şey vardır. Öncelikle dolandırılan veya bu konuda şikayeti olanların muhatabı olmak zorunda. Çağrı merkezini arayan insanlara polise gidin demek kolay. Bu insanlar Turkcell'e benzer bir numara ile bu dolandırıcılığı yapıyorlar. Elbette tedbiri almak zorunda olan da Turkcell'dir. Turkcell'in o kadar büyük hukuk servisi var. Bunlar bu işi takip edebilir ve kendi müşterisini koruyabilir. Ayrıca tüm abonelerine uyarı mesajı atabilir. Özellikle Paysel konusunda Turkcell müşterileri yeterince bilgi sahibi değil. Bu konuda bilgilendirme yapılmalı ve tedbirler alınmalıdır. Yine Turkcell ile ilgili gelen çok sayıda şikayetin kaynağı 0532 757 5555. Bu numarayı Google'den araştırdığınızda çok sayıda şikayet var. İnsanlar bu numaranın dolandırıcılar tarafından kullanıldığını sanıyor. Çok sayıda kişiyi arayıp ödenmemiş faturanız olduğunu ve yasal işlem yapılmaması için kredi kartı numaranızla ödeme yapabileceğinizi söylüyor. Hiç tanımadığınız bir numara arıyor ve kredi kartı numaranızı istiyor. İlginç değil mi? Tabii ki bir de hiç borcu olmayan da aranıyor. Bu konuda da şikayet çok. Dolandırıcılığın bu kadar yaygın olduğu bir ülkede ve dönemde Turkcell gibi kurumsal bir şirketin bu şekilde tahsilata kalkışması gerçekten şaşırtıcı. Turkcell kurumsal iletişimi hiç mi bu konudaki şikayetleri internet üzerinden görüp bir adım atmıyor? Bu konuda Turkcell yetkililerinin açıklamaları olursa yayınlamaya hazırız.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobile data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Batı Asya gelişmeleri.
Değerli dinleyiciler, Batı Asya gelişmelerini irdelediğimiz haftalık programımızın bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her zaman olduğu gibi Batı Asya bölgesinin geçen haftaki en önemli gelişmelerini gözden geçireceğiz.
Bültenimizi geçen hafta Batı Asya bölgesinde yaşanan önemli gelişmelerin ana başlıklarıyla açıyoruz.
Trump yönetiminin son günlerinde Yemen'in Ensarullah hareketine yaptırım uygulaması,
Irak'ta erken seçim tarihinin ertelenmesi
ve Bağdat'ta korkunç intihar saldırısı
geçen hafta Batı Asya bölgesinin önemli bazı gelişmeleriydi.
Amerika Hazine Bakanlığı Donald Trump yönetiminin son gününde Yemen'in Ensarullah hareketini bakanlığı terör örgütleri listesine ekledi. Bundan önce de Amerika Dışişleri Bakanlığı Yemen'in Ensarullah hareketini terör örgütleri listesine alma kararını Kongre'ye bildirmişti. Ensarullah hareketi sözcüsü Muhammed Abdüsselam karara gösterdiği tepkide şöyle dedi: Ensarullah hareketini terör örgütü ilan etmek ve yaptırım uygulamak, bizim Amerika'nın çıkarlarına karşı durduğumuz ve her türlü saldırıya karşı da duracağımızı ve Yemen liderleri, ordu komutanları ve halk güçlerinin belirlediği her şeyin yasal ve garanti seçenekler olduğunu gösteriyor.
Ensarullah Hareketi Siyasi Bürosu da bir bildiri yayımlayarak Amerika terör devleti hiçbir zaman tarafsız veya Yemen halkının yanında olmadığını, bu yüzden bu tür ahmakça ve ucuz kararları Yemen milletini şaşırtmadığını belirtti. Ensarullah Hareketi'nin Washington tarafından terör örgütleri listesine alınması aynı zamanda Amerika terör devletinin Yemen topraklarına yapılan tecavüzde başrolü oynadığını gösteriyor. Ensarullah Hareketi Siyasi Bürosu bildiride Amerika terör devletiyle başları yıllarca yalan yanlış başlıkların ardında saklandıktan sonra şimdi bu tavırlarıyla ardında saklandıkları perdeyi açarak Yemen milletinin baş düşmanı olduğunu ortaya koyduğunu vurguladı.
Öte yandan Amerika'nın eski yönetiminin anarşist başkanı Trump, Beyaz Saray'da bulunduğu son günde aldığı bu karar, Amerika içinde ve dışında geniş çapta eleştirilere ve itirazlara yol açtı. Amerika Temsilciler Meclisi'nde 25 temsilci, Dışişleri Eski Bakanı Mike Pompeo'ya yazdıkları mektupta Yemen'in Ensarullah Hareketi'ni terör örgütü ilan etmesine itirazda bulunarak, Pompeo'dan bu kararının gerekçesini Temsilciler Meclisi üyelerine sunmasını istediler. Amerikalı temsilciler mektupta şu ifadeleri kullandı: Bu karar Yemen münakaşasının çözümü ve Yemen savaşı boyunca işlenen suçlar ve suistifadeleri konusunda adaletin temin edilmesine hiçbir katkısı olmayacağı kesindir. Bu karar sadece bekaları için savaşın milyonlarca Yemenli için yaşadıkları krizi daha da ağırlaştırıyor. Avrupa Birliği de bir bildiri yayımlayarak Amerika terör devletinin kararı Yemen'in Ensarullah hareketi ile diplomatik teamülleri ve uluslararası camianın bu krizin siyasi ve insani yollardan çözümleme çabalarını daha da zorlaştıracağını belirtti.
Amerika terör devletinin Yemen'in Ensarullah hareketini terör örgütü ilan etmesine yönelik artan itirazların ardından Amerika'nın yeni yönetiminin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Dışişleri Bakanlığı Ensarullah hareketinin eski yönetim tarafından terör örgütü ilan edilme kararını mercek altına aldığını, bu inceleme en hızlı şekilde yürütüleceğini ve sonucu açıklanacağını belirtti. Joe Biden'in Dışişleri Bakanı adayı Antony Blinken de geçen gün Yaptığı açıklamada Washington'un yeni yönetimi Yemen'in Ensarullah Hareketi'nin terör örgütü ilan edilmesiyle ilgili eski yönetimin kararını gözden geçireceğini kaydetti.
Geçen hafta siyasi ve güvenlik alanlarında iki önemli gelişmeye sahne oldu. Siyasi alanda Irak yönetimi ve erken seçim komisyonu geçen hafta bir açıklama yaparak erken seçimlerin 4 ay ertelendiğini ve Ekim 2021'de düzenleneceğini belirtti. Ancak seçim komisyonu mali ve teknik açılardan erken seçimlerin Haziran ayında yapılmasının çok zor olduğunu, zira Bağdat yönetiminin birçok mali sıkıntı ile karşı karşıya bulunduğunu kaydetti. Irak'ta yaşanan mali sıkıntılar son günlerde hükümet karşıtı protesto eylemlerini yeniden tetikledi.
Irak'ta erken seçim komisyonu seçimleri erteleme kararına ayrıca siyasi ittifakların kayıt işlemi için belirlenen sürecin sona ermesine rağmen seyrek sayıda ittifak seçimlere katılmak üzere kayıt yaptırdı anlaşılmasını gerekçe gösterdi.
Irak yönetimi erken seçimlerin tarihini Iraklı siyasi grupların arasında bu seçimlerin ertelenmesi konusunda görüş birliği bulunmadığı halde seçimleri 4 ay erteledi. Iraklı bazı siyasi şahsiyetler ve gruplar Bağdat yönetiminin erken seçimleri düzenlemek için hiçbir ciddi irade sergilemediğini belirtiyor. Irak parlamentosunda Fetih İttifakı'ndan Muhammed Beldavi konu hakkında yaptığı açıklamada Bağdat yönetiminin erken seçim komisyonu bu seçimleri 6 Haziran 2021 tarihinde düzenleyebilmesi için hiçbir ciddi adım atmadığını belirtti.
Irak parlamentosunda Sadık Kun kanadının milletvekillerinden Ahmet Kenani de yaptığı açıklamada erken seçim komisyonu seçimleri ertelemek zorunda kaldığını belirterek şöyle dedi. Erken seçimlerin ertelenmesi komisyonla ilgisi yoktur bu kararda. Esas amaç Başbakan Mustafa Kazım'ın kendi işlerine çeki düzen vermesine fırsat vermek ve kendisine destek veren siyasi partilerin saflarını pekiştirmesine imkan tanımaktır. Bu yüzden komisyon seçimleri ertelemek zorunda kalmıştır.
Iraklı hukuk uzmanı Ali Namimi de erken seçimlerin ertelenmesini Irak milleti ve protestocuların iradesine aykırı bir karar olduğunu belirterek şöyle diyor. Seçimlerin Birleşmiş Milletler'e bu seçimleri gözetleme fırsatı verme bahanesiyle ertelenmesi kabul edilemez. Zira Birleşmiş Milletler'in seçimleri gözetlemesi tamamen göstermeliktir. Birleşmiş Milletler temsilcisi seçimlerin hakkında raporunu ve görüşünü açıklamakla görevlidir. Erken seçim komisyonu yasalara göre seçimlerin giderlerini karşılamak için 300 milyon dolar bütçe almıştır ve bu açıdan hiçbir bahanesi yoktur. Seçimlerin ertelenmesi Irak milletinin iradesine aykırıdır.
Iraklı siyasi şahsiyetlerin ve partilerin üzerinde durduğu bir başka önemli nokta seçimlerin ertelenmesi pratikte erken olma durumunu gölgelediğidir. Iraklı siyaset meseleleri uzmanı Velid İbrahim bu konuda yaptığı açıklamada şöyle diyor. Irak'ta erken seçimlerin ertelenmesi bir kez daha erken seçim kavramının anlamını yitirmesine yol açtı. Yani bu seçimler şimdi erken olma anlamını kaybetti.
Geçen hafta Irak'ta güvenlik alanında yaşanan önemli bir olayda Perşembe günü başkent Bağdat'ta düzenlenen intihar saldırısıydı. Bu saldırılarda 35 kişi hayatını kaybetti, 110 kişi de yaralandı. Olaydan sonra tekfirci IŞİD terör örgütü 21 Ocak'ta yapılan terör saldırısının sorumluluğunu üstlendi. Bu saldırı Irak'ta tekfirci IŞİD terör örgütünün kalıntıları hala bu ülkede ciddi bir tehdit olduğunu ve bu gibi saldırıların tekrarlanma ihtimalinin de yüksek olduğunu ortaya koydu. Saldırı Irak içinde ve dışında geniş çapta kınamalarla karşılandı. Tepkilerin esas eksenini bu gibi intihar saldırılarının tekrarlanmasından duyulan kaygı, Irak istihbaratı ve güvenlik kurumlarının zafiyeti ve ayrıca terörle mücadelede uluslararası işbirliğinin önemi oluşturuyordu.
Iraklı uzmanlardan Salim Meşkur, Bağdat'ta düzenlenen terör saldırısına gösterdiği tepkide şöyle yazdı. Terör saldırılarının durması üzerinden 4 yıl geçmişti. O sıralarda Fars Körfezi ülkelerinden birinin büyükelçisi şöyle dedi. Denklemler değişti. Acaba Bağdat'ta yapılan terör saldırılarıyla eski denklemlere mi geri dönüldü?
Lübnan Hizbullah Hareketi Bağdat'ta düzenlenen terör saldırılarına gösterdiği tepkide bu saldırıların Irak'ta halkın ve resmi yetkililerin Amerikalı terörist askerlerin Irak'tan çekilmeleri yönünde talepleri arttığı bir dönemde denk gelmesinin hakikaten kuşku uyandırdığını, Amerika terör devletinin Haçlı Şabi Hareketi ve onurlu komutanlarına yaptırım uygulayarak bu taleplere karşı çıktığını ve bir kez daha Irak'ı tekfirci IŞİD terör örgütü ve diğer terör örgütleriyle karşı karşıya getirdiğini belirtti.
Bağdat'ta söz konusu terör saldırıları Iraklı siyasi şahsiyetler ve partiler seçimler için hazırlandığı bir sırada gerçekleşti. Bu seçimler 6 Haziran 2021'de düzenlenecekti. Ancak seçim komisyonu ve Kazimi yönetimi seçimleri Ekim 2021'e erteledi. Gerçi Irak'ta birçok güvenlik boşluğu söz konusudur fakat seçim havasına girilmesi de şartları IŞİD kalıntılarının Bağdat'ta korkunç terör saldırılarını düzenlemeleri için uygun hale getirdi.
Bağdat'taki saldırılar ile ilgili Giresun Üniversitesi yardımcı doçent doktor Sayın Abbas Karaağaçlı'nın görüşlerini dinliyorsunuz.
Esasen bu olayı münferit olarak değerlendirmek yanlış olur. Zira son günlerde, hatta son aylarda tekrar bir hareketlenme var. Hem Suriye'de hem Irak'ta, tabi bundan bağlantı Afganistan'da ve diğer yerlerde. IŞİD tekrar hareketlenmeye başladı. Demek ki birileri bir karanlık odalarda tekrar bölgede istikrarsızlığı ve bu terör örgütü vesilesiyle bölgede yeni bir kargaşa ve yeni bir savaşların çıkartma peşindedir. Daha biliyoruz ki Irak'ta Ebu Cemal ve diğer bölgelerde de biz IŞİD'in tekrar yeni hareketler, yeni terör eylemlerine giriştiğini görüyoruz. Arkasından görüyoruz ki Bağdat'ta özellikle çok fakir insanların, yoksul insanların gittiği pazarda bir patlamanın yaşanması. Oradaki yoksul, fakir insanların öldürülmesinden bu terör örgütü ne medet umabilir? Muhtemelen burada birilerine mesaj verilmek isteniyor. Irak istikrarsızlaşırsa tabii ki bölgenin ortasında, bölgenin göbeğinde bütün ülkeleri etkileyecektir. Yani bunları düşünecek olursak bir de hep şöyle düşünmek lazım. Bütün bölgemizdeki yani işte Batı Asya ve hatta Hint Yarımadası'nda olan olaylar bence bir merkezden düğmeye basılıyor. Birkaç gün önce Kabil'de gördük ki 2 tane hakim öldürüldü, kadın hakim öldürüldü. Arkasından Afganistan'ın farklı yerlerinde yine Taliban'ın şeylerinin saldırılarını gördük. Ya, hepsini düşünecek olursak ki benim her zaman düşüncem şudur. Bütün bölgedeki Selefi Vahabi terör örgütlerinin anahtarı veya background'ı veya ne dersek diyelim akıl küpü mutlaka batıda bir yerde olduğuna göre buralarda yeni bir planla, yeni projeler hayata geçirilecektir. Ve bu dönemde Joe Biden'ın, yani demokrattan diyelim daha iyi, demokratların iktidara gelmesiyle birlikte biz bakalım daha nasıl bir şeyler göreceğiz. Sanki yeni bir yöntemle, yeni bir sanki bir imaj çalışmasıyla veya yeni kamu yönetimi projeleriyle Trump'ın verdiği hasarın içinden sıyrılarak başka ne gibi bir bölgemizde olaylar yaşanacağını önümüzdeki günlerde tabii ki bekleyip göreceğiz.
Sayın Abbas Karaağaçlı'ya görüşlerini bizimle paylaştığı için teşekkür ediyoruz.
Değerli dinleyiciler, Batı Asya gelişmelerini irdelediğimiz haftalık programımızın bugünkü bölümünün sonuna geldik.
Tekrar buluşmak umuduyla esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Biden döneminde Amerika-Çin ilişkileri.
Değerli dinleyiciler, Amerika'da yeni başkan Joe Biden, Beyaz Saray'a yerleştikten sonra Washington-Pekin ilişkilerini ele aldığımız kısa sohbetimizde sizlerle birlikteyiz.
Amerika'da yeni başkan Joe Biden görevine başladıktan bir gün sonra Pekin yönetimi Biden'e ikili ilişkileri iyileştirme önerisinde bulundu. Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Amerika ile Çin arasında var olan teorik anlaşmazlıklara rağmen iki ülkenin birçok alanda ortak çıkarları ve işbirliği zemini bulunduğunu belirterek, Amerika'nın yeni yönetimi Çin ile eş güdümlü hareket etmesini ve işbirliği yapmasını umduklarını kaydetti.
Aslında Pekin yönetiminin Amerika'nın yeni yönetiminden ikili ilişkileri iyileştirme talebi, iki ülke arasındaki ilişkiler son 4 yılda ve Amerika'nın önceki başkanı Donald Trump Beyaz Saray'a girdikten sonra Çin'e uyguladıkları ticari tarifeleri arttırmak, Hong Kong, Tayvan ve Güney Çin Denizi gibi meselelerin yüzünden Çinli ileri teknoloji firmalara ağır yaptırımları dayatmak gibi uygulamaları yüzünden en düşük seviyeye gerilediği bir sırada gündeme geliyor. Gerçekte Pekin yönetimi anarşist Trump'la gergin dönemi geride bıraktıktan sonra şimdi Biden döneminde Amerika ile bazı anlaşmalara varmayı umuyor.
Aslında Amerika ile yeniden ilişki kurmak isteyen taraf sadece Çin olmadığı ve Amerikalı firmalar da Pekin ile ilişkilerin yeniden başlamasını istedikleri belirtilmelidir. Amerika-Çin Ticaret Konseyi'ne göre iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi büyük önem arz ediyor. Nitekim dünya ekonomisi koronavirüs salgınından etkilendiği bir sırada bu konunun daha da önemli olduğu anlaşılıyor. Bu çerçevede Amerika'da birçok sanayi ve ticaret çevreleri de iki ülke arasındaki ilişkilerin düzeltilmesini olumlu karşılıyor.
Amerikalı firmaların Çin ile ilişkilerin yeniden başlaması yönündeki talepleri uzmanlara göre Trump'ın başlattığı ticari savaş her iki ülke için birçok iktisadi zarara ve sıkıntıya yol açtığı ve sonuçları daha uzun yıllar iki tarafı etkileyeceği halde gündeme geliyor. Verilere göre Amerika ile Çin arasında yaşanan ticari savaş Amerika'da 300 bin iş fırsatını ve bu ülkenin gayri safi milli hasılasının yaklaşık %0.3 kadarını yok etti. Öte yandan Çin ile ticarette yaşanan denge bozukluğu bu savaş yüzünden daha da bozuldu ve 2018 yılında 419.2 milyar dolar gibi görülmemiş bir seviyeye ulaştı.
Her halükarda şimdi Amerika'da Joe Biden, anarşist Trump'tan miras kalan iç ve dış politika alanlarında yığınla sorunla karşı karşıya bulunduğu bir sırada Beyaz Saray'da görevine başladı. Kuşkusuz dış politika alanında Çin ile ilişkileri yönetmek Biden için büyük önem arz ediyor. Zira Trump son 4 yılda Çin'e karşı izlediği olumsuz politikaları ile ikili ilişkileri en düşük seviyeye geriletti. Bu yüzden Biden'ın dış politika alanında en önemli kaygısı Pekin ile ilişkileri çekidüzen vermekten ibaret olduğu ifade ediliyor.
Amerika'da Biden yönetiminde Dışişleri Bakanlığı'na aday gösterilen Antony Blinken bu konuda şöyle diyor. Donald Trump Çin'e karşı sert tutum sergilemekte haklıydı. Kuşkusuz Çin başka ülkelere nazaran Amerika için en çok sorun yaratan ülke olmuştur. Nitekim Pekin ile mücadele konusunda partilerin arasında ortak görüş hakimdir. Biden'in dış politika danışmanı Blinken şöyle diyor. Çin büyük bir sorundur. Çin bizim başka ülkelerle ilişkilerimizde en büyük sorunumuzdur. Biz Çin'le teknoloji, ekonomi, askeri ve diplomasi alanlarında sorun yaşıyoruz. Hali hazırda da Çin her türlü kritere göre stratejik açıdan bizden daha güçlüdür.
İngiltere'de yayımlanan The Guardian gazetesi de Amerika'nın dış politika alanında en önemli sorunları hakkında şöyle yazıyor. Çin, Rusya ile birlikte Pentagon'un 2018 raporunda Amerika'nın en önemli ve en ciddi sorunu olarak açıklanmıştı. Bu raporun üzerinden 2 yıl geçiyor ve bu sorunun daha da büyüdüğü anlaşılıyor. Çin ordusu bu ülkenin hızlı modernizasyon çalışması sayesinde dünyanın en üstün askeri güçlerinden biri oldu ve şimdi askeri birliklerini çok rahat bir şekilde Hint ve Pasifik okyanuslarına ve hatta daha da ötesine sevk edebilecek güçtedir.
Şimdi ise Biden'in Beyaz Saray'a yerleşmesinden sonra akla gelen soru Beyaz Saray'ın gelecek 4 yılda Çin'e karşı nasıl bir politika izleyeceğidir. Acaba Biden Trump'ın Çin karşıtı agresif politikalarını sürdürür mü? Acaba Washington ile Pekin arasındaki gerginliği hafifletmeye mi çalışır? Bu konuda uzmanlar Biden döneminde Amerika ve Çin'in ilişkilerinin geleceği hakkında farklı görüşleri savunuyor. Bazı uzmanlar yeni başkan Biden, Trump'ın Çin'e karşı izlediği sert politikaları yumuşatacağını ve son 4 yılda Pekin'e karşı izlenen radikal tutumu hafifleteceğini dile getiriyor. Ancak bazı uzmanlar Biden yönetimi Avrupalı müttefiklerini de yanına alarak daha sıkı bir şekilde Çin'in gücünü kontrol altına almaya gündemine alacağını ve bu bağlamda doğulu müttefiklerinden de yararlanacağını ifade ediyor.
Amerika ve Çin ilişkilerinin geleceği hakkında hangi yorumu doğru, hangisi yanlış olduğu bir yana, kesin olan şu ki Çin'in son yıllarda büyük bir sıçramak ve kalkınma kaydetmesi Amerika'nın bu ülkeye karşı stratejik rekabet noktasına getirmiştir. Uzmanlara göre gerçi Amerika'da Trump yönetimi gitti ve Biden iş başına geldi. Ama yine de Amerika ile Çin arasındaki gerginlik eskisi gibi yerinde duruyor. Zira Amerika ile Çin arasındaki münakaşa esas itibariyle uzun vadeli iktisadi üstünlükle ilgilidir ve bu mücadele halen ticaret, teknoloji ve mali alanlarda devam etmektedir.
İşte bu yüzden birçok uzmana göre önümüzdeki yıllarda Amerika ile Çin arasında çeşitli iktisadi, siyasi, jeopolitik, insan hakları ve diğer alanlarda gerginliğin tırmanması kaçınılmazdır. Dolayısıyla iki taraf arasındaki ilişkilerin önümüzdeki dönemde iyileşmesi zayıf bir ihtimal gibi görünüyor. Ama yine de Washington'un bu sorunu yönetme tarzında bazı değişikliklerin yapılacağı kesin gibi gözüküyor. Amerika'nın Asya kıtasında görev yapan eski diplomatlarından Kurt Young bu konuda şöyle diyor. Washington ve Çin'in anlaşmaya varmaları kolay değildir. Hali hazırda iki ülke arasında devam eden durum uzlaşmaktan ziyade anlaşmazlığı andırıyor.
Genel bir değerlendirmede Amerika'da yeni yeni iktidarın başına geçen Joe Biden'i önümüzdeki dönemde dış politika alanında birçok sorun beklediği söylenebilir. Birçok uzman ise Biden'in dış politikasında Çin, en büyük sorunlardan biri olacağını belirtiyor. Gerçi Amerika'da başkanlık seçimlerinden önce ve seçim sonuçları açıklandıktan sonra Biden'e yakın bazı yetkililer Amerika ile Çin ilişkilerinin geleceği hakkında bazı açıklamalarda bulundu. Ancak Biden yönetimi şimdiye kadar Çin konusunda herhangi bir resmi açıklama yapmadı veya herhangi bir stratejiden söz etmedi.
Kuşkusuz Çin'in sahip olduğu kapasiteleri ve en büyük küresel güç olma yönündeki imkanları yüzünden Amerika'da hem demokrat hem cumhuriyetçilerin ortak kaygısı ve hedefidir. Bir başka ifadeyle Çin Amerika'da partileri aşan ortak bir sorundur. Gerçi demokratlarla cumhuriyetçiler arasında Çin'i kontrol altına alma yöntemi konusunda görüş ayrılığı hakim olduğu da bilinen bir gerçektir. Gerçekte Amerikalı iki büyük siyasi parti Çin konusunda yöntemleri teamülde bulunma veya sürtüşme olma üzere iki farklı yöntemden oluşuyor.
Kuşkusuz Donald Trump'ın son 4 yılda Çin'i dizginlemek için izlediği sürtüşme politikası, Trump'ın Beyaz Saray'dan çekip gitmesinden başka hiçbir sonucu olmadı. Her halükarda kesin olan şu ki, ister demokrat ister cumhuriyetçiler iktidarın başında olsun, Amerika'nın Çin ile mücadele politikası 2021 yılında da devam edecektir. Gerçi Biden yönetiminin Trump'a kıyasla Çin yönetimiyle iktisadi konularda daha esnek ve daha yumuşak davranacağı belirtiliyor. Ama yine de bu konuda yargıda bulunmak için erkendir ve iki ülke arasındaki ilişkilerin hangi yöne doğru ilerlediğini beklemek gerekiyor.
Değerli dinleyiciler, Biden döneminde Amerika-Çin ilişkiler üzerine hazırladığımız programımızı dinlediniz.
Sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. İran dünyada hangi konumda? Değerli dinleyiciler, İran İslam Cumhuriyeti uluslararası verilere göre doğal kaynaklar, turizm, teknoloji, spor vesaire alanlar gibi çeşitli alanlarda dünya genelinde hangi konumda olduğunu sizlerle paylaştığımız sohbetimizin yeni bir bölümünde birlikteyiz. Sohbetimizde size sunduğumuz veriler 2018 yılına ait. Acaba İran dünya genelinde kayısı üreten ülkelerin arasında 3. sırada yer aldığını biliyor muydunuz? İran İslam Cumhuriyeti dünya tarım ürünlerinin 3'te 1'ini üreten ülkelerin arasında ilk 10 sırada yer alıyor. Bu çerçevede dizi programımız boyunca bu ürünlerden bazılarını sizlerle paylaşmak istiyoruz. Şimdi bugünkü bölümde İran'ın tarım ürünlerinden biri olan kayısını ele almak istiyoruz. Kayısı ağacı İran ve Çin topraklarının yerli meyve ağaçlarından biridir ve yüksekliği 6 metreye kadar uzanır. Bu ağacın yaprakları kap şeklinde ve sivri uçludur. Ağacın çiçekleri ise iri ve beyazdan kırmızıya kadar değişen renklerdedir. Kayısı ağacının meyvesi etli, tatlı ve genellikle açık sarı renkten kırmızıya kaçan sarı renktedir. Kayısının çekirdeği ve besin maddesi olarak tüketilir. Kayısı oldukça hoş ve lezzetli tadı olan bir meyve türüdür ve vücudun A vitamini karşılamak üzere iyi bir kaynak sayılır. Bu meyve ayrıca C vitamini, potasyum, demir, bakır ve lif zengini bir meyvedir. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü FAO'nun verilerine göre Türkiye yılda 730 bin ton kayısı üretimiyle dünya sıralamasında birincidir. Türkiye'den sonra Özbekistan ve İran sırasıyla 662 bin ton ve 306 bin tonla dünyanın ikinci ve üçüncü en büyük kayısı üreticileridir. Müzik Değerli dinleyiciler, İran İslam Cumhuriyeti uluslararası verilere göre doğal kaynaklar, turizm, teknoloji, spor vesaire alanlar gibi çeşitli alanlarda dünya genelinde hangi konumda olduğunu sizlerle paylaştığımız sohbetimizin bir başka bölümünün sonuna geldik. Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız günün önemli haberlerin özetleriyle sona eriyor. Cumhurbaşkanı Hasan Rouhani, Trump yönetiminin ekonomik savaşta yenildiğini belirtti. İran İslami Şura Meclis Başkanı, galibaf, küstah, kibir ve insaniyetten uzaklaşan büyük güçler güvenilir değildir dedi. Dışişleri Bakanı Zarif, Fars Körfezi bölgesinin diyaloğa ve işbirliğine ihtiyacı olduğunu söyledi. Petrol Bakanı Zengene, düşmanlar İran petrolünün satışını önlemede yenilgi uğradılar dedi. Tokat'ta mutasyona uğramış koronavirüs tespit edilen 10 kişi tedaviye alınırken Kilis'te de mutasyonlu koronavirüs vakasına rastlandı. Irkçı rejim İsrail'de koronavirüsün bir başka yeni mutasyonu ortaya çıktı. Amerikalıların koronavirüs aşısına güvenleri olmadığı belirtildi. Siyonist rejim İsrail'in Abu Dhabi Büyükelçiliği hizmeti açıldı ve Bolivya Devlet Başkan Yardımcısı ırkçı İsrail'in cinayetlerini eleştirdi. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız burada sona erdi. Hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Esen kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.